Ayrım 43.
Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg.
Sayfa 461. 50. Low alınmıştı. Açık konuşuyorum. Yatıştırma, barıştırma politikası bu sizinkisi. Kızıllar her an bize saldırabilirler. Siz de biliyorsunuz ki bombaları var. Sonra bir gün ansızın Meksika körfezine çıkıvermeyeceklerinden nasıl emin olabilirsiniz? Elbette ben de Tanrı'nın zaferi bize göndereceğine inanıyorum. Ama eyaletimizin durumu utandırıyor beni. Biz Ruslara ders vermekten söz ederken siz bir avukatın karşısında geriliyorsunuz. Hiç beklemezdim sizden bunu. Clark'ın casuslarla ilişkisi olduğu açığa çıktı. Karanlık bir takım yerlerden para aldığını adamın kendisi itiraf ediyor. Oysa tutup ona soğuk duş tedavisi uyguluyorlar burada. Eğer onu ille de bir şeylerle tedavi edeceklerse bu yalnızca yüksek gerilim olmalıdır. Artık duygularımdan hiç söz etmiyorum. Zenci Mary'i öldürmek istedi. Ne de olsa bir babayım ben. İlkin zenciyi kaçırdınız elinizden. Clark onun kendini asmasına yardım etti. Sonra da Clark'ı kaçırdınız. Şimdi doktorlar beyefendiye yemekte ne verelim diye düşünüyorlar. Kızarmış piliç mi yoksa et suyu mu? Lütfen gücenmeyin ama bu tam anlamıyla yabanileşmedir. Sanki Jackson'da değil de Moskova'dayız. Clark'ın gıpta edilecek bir yanı yok, dedi Smiddle. Bana söylediklerine göre azılılar koğuşunda bulunuyormuş ve üzerinden deli gömleğini hiç çıkarmıyorlarmış. Aslında ipleri başkasının elinde bir kukladan başka bir şey değildi o. Ama ötekilerin de izlerini bulduk. Yakında hepsi elimize geçecek. Benim canımı sıkan başka şey... İstasyondaki yazıyı gördünüz ya da bir hamal ya da bir ateşçi karalamıştır onu. Aslında kızılların burada belli bir takım müşterileri var. Zincirleri üzerimize kışkırtan da onlar. Eğer hemen önlem almazsak zincirler yarın bıçağa sarılırlar. 2 hafta önce polis efendisini kesmek istediğini itiraf eden bir zenciyi yakaladı. Bu böyle devam edemez. Niye söylüyorsunuz bunları bana? Herkesin derdi kendine yeter. Ne yapalım? Tanrı buraya çok zenci göndermiş. Hiç şüphesiz bu katlanılması zor bir durum. Ama elden ne gelir? Sonra büsbütün zencisiz kalmak da olacak şey değil. Örneğin benim bütün işçilerim kara derili. Ben de zencileri buradan sürelim demiyorum ki. Düş olur bu. Söylemek istediğim beyazlar çok öfkeli. Unutmayın ki seçimlere çok az kaldı. Aşırı gidecek sıra değil şimdi. Olağanüstü olaylarla yüklü günler yaklaşıyor. 7'den 70'e tüm Amerika sıkılı bir yumruk gibi olmalı. Smiddle gülümsedi. Yüzünde temiz, sevecen bir gülümseme belirdi. Benim de söylemek istediğim buydu işte. Lowe çabucak yatıştı. Öz toprakları dinlenebileceği tek yerdi. Bombayı da Clark'ı da unuttu. Birkaç kez düzenlenen toplantılarda konuştu. Her yerde sıcak karşılanıyor, eyaletin övüncü olduğu söyleniyordu. Sağlığını yeniden kazanmakta olduğunu hissediyordu. Nöbetler artık yinelenmez olmuştu. İştahı yerindeydi. Ve doyasıya en sevdiği yemeği yiyordu. Yaşlı zenci aşçısının büyük bir ustalıkla hazırladığı yanmış şeker soslu jambon. Mary'den yakında geleceğini bildiren bir mektup aldı. Hele biraz da bizim havamızı solusun dedi Smiddle'a. Açık söylüyorum Avrupa'da Nivea'ndan başka ne bulunduğunu bir türlü anlamamışımdır. Ertesi gün kahvaltı ederken şehir içi bir mektup getirdiler. Herhalde bir çağrı falandır diye düşündü. Ama zarfın içinden teksir edilmiş bir bildiri çıktı. Öfkesinden bağıra bağıra bir kırmızı kalemle kendisini en bayağı gösteren yerleri işaretledi. Lincoln demişti ki, eğer beyazlar kendilerini yönetmek isterlerse bu kendi kaderini tayin hakkıdır onların. Ama eğer başkalarını yönetmek isterlerse bu despotizmdir. Beyaz, kara, sarı, Tanrı herkesi eşit yaratmıştır. Roosevelt 5 yıl önce demişti ki, Amerikalı, İngiliz, Rus, Çinli, Fransız hepsi ortak bir ülkenin peşindedir. Sağlam bir barış. Rusya'ya atom bombası atılmasını önerenler unutmasınlar ki kılıcı kaldıran onun altında can verir. Bildiri barış dostları diye imzalanmıştı. Lowe, Clark'a para gönderen casusu anımsadı. Demek ki her şey devam ediyordu. Smiddle'ı çağırdı. Gördünüz mü? Melez Greenham ve iki zencinin işi bu. Önemli değil, iyi bir telif ücreti ödeyeceğim bu yazı için onlara. Bir kahkaha attı Smiddle. Ama bu ve benzeri bildirilerin okuyucularını da ikna etmek gerek bu işe. 3 haftadır duyuyorum bu lafları. Bakın, açık konuşuyorum. Kararsızlaştınız siz. Truman gibi tıpkı. Belki siz de piyano tıngırdatmak niyetindesinizdir. Bugün Albay Roberts'tan bir mektup aldım. Sizin hemen Almanya'ya dönmeniz gerektiğini yazıyor. Doğrusu da bu. Tam bir keşmekeş var orada. Öte yandan burayı da bu durumuyla bırakamazsınız. Biz Batı Berlin halkını kurtaralım derken burada zenciler Jackson halkını kesecekler. Kasım'da gidebilirim sanıyorum. Bu arada, burada her şey yatışmış olur. Şu aşağılık bildiri beni iyice kamçıladı. İnanın bana, onun yazarlarına dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim. Polis müdürü Simidala, Clark'ın aradığı kızın 2 yıl önce New York'tan gelmiş olan melez Helena Greenham olabileceğini söyledi. Küçük bir zenci gazetesinde çalışıyordu Greenham. Polis müdürünün elindeki verilere göre 2 de arkadaşı vardı. Gazeteci Thompson ve pastacı Bang. Binbaşı oturdu ve bir hareket planı üzerinde çalışmaya başladı. Esin gelmesi içinde ağır ağır yudum yudum beyaz rom içti. Sonunda telefonun başına geçti ve polis müdürünü arayarak son 24 saatin olaylarını sordu. Müdür bir Chevrolet arabanın kaçırıldığını, kuyumcu Hatchison'ın dükkanının soyulduğunu, Morris'in dul karısının 9 yaşındaki çocuğunun kaybolduğunu ve son olarak Zenci Mahallesi'nde bir marangoz dükkanının yandığını söyledi. Simidle telefonu kapattı ve ağzına kadar dolu bir bardak romu bir dikişte içti. Bildiriyi yazanın bir beyaz, üstelik de temiz, namuslu bir adam olarak ünlü tarih öğretmeni Franklin Moore olduğunu bilseydi şaşardı herhalde. Gerçi çevresinde olup bitenler Moore'u öteden beri öfkelendiriyordu ama bunu yalnızca karısı ve komşusu Jim O'Connell biliyorlardı. Clark davası Moore'u çileden çıkarmıştı. Tanırdı avukatı. Rotary kulüpteki yemeklerde sık sık karşılaşırlardı. Onu dürüst ama gevşek bulurdu. Neden gevşek diye sormuştu bir gün karısı. Müşterisi bol, kazancı yerinde. Moore kızmıştı. Benim demek istediğim o değil. Clark gitgide batağa gömüldüğümüzü görüyor ama hiçbir şey yapmıyor. Peki sen ne yapıyorsun? Demişti karısı. Moore şaşırmıştı. Ben mi? Hiç. Ama ben küçük bir insanım. Clark ise yetenekli bir avukat. Bana kalırsa Gandhi yalnız o. Gandhist yani. Şu tarih bilginle övünmesen olmaz dedi karısı kızgın kızgın. Burası okul değil ve ben de Gandhi diye birinin ne yaptığını bilmek zorunda değilim. Moore gülümsedi. Bilmiyor musun ne yaptığını? Aslında hiçbir şey. Clark gibi yani. Oruç tutmuş. Robbie yaramazlık yaptığı zaman şeker vermeyerek cezalandırıyorsun onu değil mi? Olmaz. Çok kaba bir yöntem bu. Ona şeker verip kendin yemeyeceksin. Clark'a tutukluklarını okuyunca Moore komşusuna gitti. Oynuyor muyuz dedi O'Connell. Satranç oyununu bırak da oynanan şu oyuna bak hele sen. Okudun mu Clark'a ne yaptıklarını? New York'ta insanlar bir şeyler yapıyorlar. Barış dostları örneğin. Bence gayet iyi. Bu elbette ki binbaşı Simidal'ın hoşuna gitmiyordur ama onun beğenmemesi daha da iyi. Dinle Jim, biz de bir şeyler yapmalıyız. New Yorker diye bir dergi gördüm. Mississippi ile buranın adetleriyle alay ediyorlar. Bizi Senatör Bilbo ya da Faulkner'ın romanlarına göre yargılıyorlar. Oysa yalnızca alçak, rezil bir takım adamlar vardır bu romanlarda. İnsanlar değil. Sen Jackson'da herkesi tanırsın. 10 kadar sıkı adam bulmamız gerek. Bir örgüt kurarız, bir de kuruluş bildirisi basarız. Telefon rehberindeki adreslere göre herkese ama herkese göndermeliyiz. Tabii ilk ağızda herkese bir anda olmaz. Alfabetik sıraya göre yaparız. O'Connell biraz düşündü. 10 kişi bulabiliriz sanıyorum. Bradley, öğrenci Cassidy, eczacı Wells. Wells aslında hiçbir şey yapamaz ama para verebilir. Russell'ı sen de tanırsın. Layboy, Kingsley kardeşler, Smith, sonra Hardy ve tabii biz ikimiz. Yalnız bir zorluk var. Hardy yaman çocuk, onu kesin kes almalıyız. Ne var ki komünist. Tabii o komünist falan olduğunu söylemiyor yalnızca. İlericiyim diyor o kadar. Ama evine gittim ben, duvarında Stalin'in portresi asılı. Canım onun komünistliğinden bize ne? Eğer biz barış dostlarıysak herkesi almamız gerek aramıza. Öyle de Hardy aramızda bir de zenci getirmeye kalkar diye korkuyorum. Tanırım çünkü onu. Hep bir takım ilkeleri vardır. Benim açımdan hiçbir sakınca yok. Gerçi ben zencileri sevmem ama önünde sonunda onlar da insan. Yalnız şunu bilirim ki aramıza bir tek zenci bile girerse eğer Wells imkanı yok gelmez. Kesidi de öyle. Kısacası kimse gelmez. Bradley'den başka tabii. O zaman şöyle yapalım. 5 kişi olalım. Ben, sen, Hardy, Bradley ve bir de zenci. Hardy kolayca bir zenci bulabilir. Hepsi dünden hazır böyle bir şey çünkü. Wells'e gelince belki yine para verebilir. Çünkü öyle de olsa, böyle de olsa para vermekten başka bir iş yapmayacak. Böylece anlaştılar. Hardy canla başla çalışıyordu. Ancak onun bir zenci getirmemesine O'Connell çok şaşırmıştı. Anlaştım onlarla demişti Hardy. Kendi aralarında yapacaklar onlar üzerlerine düşeni. Onlarla bir arada görünmememiz daha iyi. Neden adamları tehlikeye sokalım? Zaten polisin cini tepesinde Clark'ın zenci kızını arıyorlar. Hemen hemen herkesi tek tek sorguya çekiyorlar. Peki sen Clark'ın New York'ta yazıştığı adamı tanıyor musun? Soruyu soran O'Connell'dı. Hardy gülümsedi. Kimseyle yazışmadı Clark. Bunların hepsi Simiddle'ın uydurması. Ben bir şeyler öğrenebildim. Sanıyorum Clark olayı üzerine bir bildiri hazırlayabiliriz. Göreceksiniz, bir bomba olacak bu. Clark olayının gizli yanlarını Hardy, zenci dostu Bunch'tan öğrenmişti. Bu 40 yaşlarında neşeli, şişmanca, radyo fabrikasında çalışan bir işçiydi. Kendine son derece güçlü bir alıcı yapmıştı. Dünyanın dört bucağındaki istasyonları dinler ve gülümseyerek dün derdi. Wichinski Dulles bir güzel kamçılamış. Bunch, Helen Graham'ın çalıştığı gazeteyle de alay ederdi. Bize Simiddle'ın pek de fena bir çocuk olmadığını kanıtlamaya çalışıyorlar. Arada bir ileri gitti oluyormuş ama aslında gerçek bir vatansevermiş. Yarın Ku Klux Klanlar beni assa, Helen Graham bunun üzücü bir şey olduğunu ama ortada yasalara aykırı bir durumda bulunmadığını, çünkü ipin birinci kalite sabunla yağlandığını yazacaktır. Yaşlı zenciler ondan korkarlardı. Öyle bir keskin dili var ki derlerdi, sanki çektiklerimiz yetmezmiş gibi bir de onun dilinin belası çökecek üzerimize. Gençler ona akıl danışmaya gelirler, kara vali diye şaka yaparlardı. Polis esrarengiz zenci kızı aramaya başlayınca Jenny'nin kardeşi Bunch'a geldi. Bunch bütün gece Jenny ile konuştu. Jenny senatörün kızının David'i nasıl zorla evine götürdüğünü, sonra nasıl avukata gittiğini ve New York'tan para gönderdiğini anlattı. Ben para falan almadım. Clark onun dürüst bir kadın olduğunu söyledi. Ama ben inanmıyorum. David onun kendisini evine zorla götürdüğünü ve eğer gelmezse kötü olacak diye gözdağı verdiğini anlatmıştı. Bu nasıl dürüstlük böyle? O da tıpkı babası gibi. Onların hepsi aynı zaten. David de böyle söylerdi. Şimdi de beni arıyorlar. Herkes Clark'ın kime geldiğini soruyorlar. Ben Clark'ın deli olduğuna inanmıyorum. Onların çaldığı düdüğe oynamak istemediği için tıkmışlardır onu tımarhaneye. Bana geldiğini söylemedi mahkemede. O da beyaz ama dürüst. 3 gündür eve gidemiyorum. Korkuyor musun? Hayır, artık hiçbir şeyden korkmuyorum. David'i onlar öldürdü. Gururlu olmamı yazdı David bana. Onları hiç bağışlama diye yazdı. Bir tek şey istiyorum. Bunch sevecenlikle sordu. Ne istiyorsun küçüğüm? Dişlerinin arasından kısık bir sesle yanıtladı Jenny. David'in hesabını sormak. Bunch onu kimsenin bulamayacağı bir yere gizledi. Birkaç gün sonra yanına varıp, işte biletlerin dedi, hemen bugün New York'a gidiyorsun. Sonra bir adres vereceğim, bizimkiler vardır orada. Sana iş bulmanda yardım ederler. David'in hesabını sormamda da yardım ederler mi? Bunch karşılık vermedi, yalnızca Jenny'nin başını okşadı. Tren akşam geççe bir saatteydi. Jenny kentin dışındaki hala bizim demeye devam ettiği ormana uğrayacak zaman bulabildi. Sarmaşıkla kaplı ağacı, yarısı yıkık evi gördü. O iki kaktüs de yerlerinde duruyordu. Ama Jenny'nin artık burada bekleyecek kimsesi yoktu. Bir an göğsünde David'in elini duyar gibi oldu. Titredi ve koşarak ormandan çıkıp kente vardı. Hayır, David dönmeyecek. Şöyle ya da böyle yaşamak gerek. Gururlu olmamı söylemişti bana o. Ama nasıl gururlu olunur bilmiyorum. Göğün uzak bir yerinde 2 yıldız ışıyordu. Yeşil olanı aşk ve acı, küçük kırmızı olanı David'in avucundaki onun Ruslarla karşılaşmasının bir anısıydı. İstasyon çok kalabalıktı. Gülenler, uğurlayanlar, vagon penceresinden uzanıp mendil sallayanlar. Tren hafifçe itilmişçesine kımıldayınca Jenny de pencereden sarktı ve geceye, yıldızlara, David'e el salladı. Jenny'nin Jackson'dan ayrılışı kentin korkunç bir haberle allak bullak oluşundan bir hafta öncesine rastlıyordu. Zenciler müteveffa Morris'ten öç almak istemişler ve onun 9 yaşındaki oğlunu öldürmüşlerdi. Morris'i pek çok kişi anımsardı. Avrupa'dan döndükten hemen sonra ölmüştü. Zencilerden tiksinirdi. Arden'de bir Alman subayını öldürdüm diye bana savaş madalyası vermişlerdi derdi. Oysa burada Stone'un kızına saygısızlık ettiği için bir zenciyi yakalayıp astı diye madalya vermemeleri bir yana 2 kez sorguya çektiler. Adalet neresinde bu işin? Sarhoş ve kavgacıydı. İlk karısını canından bezdirmiş, onun ölümünden 1 yıl önce de bir barda çalışıp hafif meşrep bir kadınla evlenmişti. Komşuları Morris'in oğlunun üvey anasının yanında çok kötü yaşadığını söylüyorlardı. Kısacası Morris'e kimse acımamıştı ama çocuğun ölümü tüm Jackson halkını sarsmıştı. Ancak zenciler yapabilir böyle bir işi diyordu. İnsan değildir zaten onlar. Eğer tepelerinden yumru hiç eksik etmezsen çalışkan uysal olurlar. Ama şöyle biraz gevşeyi verdin miydi hemen vahşi birer kaplana dönerler. 9 yaşındaki bir çocuğu öldürmek ha? Bir de bunlara oy hakkı verilmesini isteyen çılgınlar var. Ben de gecelersin dedi Hardy Bunch'a. Nasıl olsa kimse görmedi bana geldiğini. Kimse bulamaz seni burada. Zenci Mahallesi'nin ana alanına doğru yüzlerce kişi akmaya başladığı sırada hava yavaş yavaş kararmak üzereydi. Kalabalık içinde yaşlılar da vardı. Örneğin Amerikan Lejyonu'nun bölge yöneticisi Reid, Mississippi Post'un tiyatro eleştirmeni Hodges ve daha başka kişiler. Ama daha çok gençlerden oluşuyordu kalabalık. Genellikle onlar bu saatte Victoria Barı'nda oturup meyve suyu görünme altında kokteyl içerler ya da otomobillerle kurşun hızıyla komşu ıslak eyaletin sınırındaki meyhaneye giderlerdi. En önde pamukçu Richmond'ın büyük oğlu yürüyordu. Kavgacı bir çocuktu bu. İlkbaharda barmen Peter'ı dövmüş, bir süre önce de sarhoş olup Dr. Hellis'in karısının ipek bluzunu yırttığı için kadından herkesin önünde hatırı sayılır bir tokat yemişti. "Her yanı iyice karıştıralım, tamam mı?" diye bağırdı. Sonra yineledi. "Tamam mı?" Ötekiler böğürmeli seslerle onayladılar onu. En arkadan eyaletin 3 gazetesinden muhabirler ve gazeteciler geliyordu. Zenci mahallesi karanlıktı. Korkudan herkes ışıklarını söndürmüştü. Richmond karanlıkta yerde yatan bir çocuğa bastı ayağıyla. Umutsuz bir çığlıkla yırtıldı karanlık. "İt oğlu itler," diye sövdü Richmond. "Hep ayak altında gezerler." Kalabalık Zenci gazetesinin yönetim yerinin bulunduğu binaya doğru yürüdü. Her yeri, hatta küçük bahçeyi bile aradılar. Ama Helen Greenham yoktu. Daha sonra Helen Greenham'ı güya polis müdürünü uyardığı söylendi. Yine aynı gazetenin çalışanlarından Thompson'ı aradılar. Onu da bulamadılar. Ama postacı bank evindeydi. Eve ilk giren Richmond oldu. Büfeye gidip usta bir vuruşla bütün tabağı çanağı aşağı indirdi. Ötekiler de mobilyaları parçalamaya başladılar. Bank'ın kızını yatağından kaldırıp üzerine soğuk su döktüler. Reid endişelendi. Gençler elindeki kuşu salıverilmiş bir çocuğun yaramazlığı içindeydiler. Hodges'i çağırdı. Birlikte bangı bağladılar. Sonra ardları sıra iple sürüyüp dışarı çıkardılar. Herkes yeniden matbaanın bulunduğu binaya gitti. Bütün makineleri, her şeyi kırdılar. Sonra matbaaya bitişik eve daldılar. Karanlıkta önlerine geleni dövdüler. Ellerine geçeni sokağa fırlattılar. Asansörcü Davidson'ın karısının dişlerini kırdılar. Kadının gürültüyle ağlaması Richmond'ın komiğine gitmişti. Nişanlım bir domuz yavrusudur filminden neşeli bir şarkı söylemeye başladı. Ötekiler de koro halinde domuz sesi çıkararak ona katıldılar. Pencere camları aşağı indi. Çocuklar çığlık çığlığa ağladılar. Sonunda Reid, "Hadi bakalım," dedi Hodges'e. "İşe başlamanın zamanıdır artık." Kalabalık kent dışına hareket etti. Reid otomobildeydi. Bang'ı iple ardı sıra sürüyüp götürüyordu. Issız bir yere geldiklerinde durdular. Arabadan bidonları indirdiler. Yere bir kazık çaktılar. Bang'ı kazığa bağlayıp üzerine benzin döktüler. Biraz kendine gelir gibi olan Bang inleyerek, "Tanrı görüyor," dedi. "Çocuğa elimi bile sürmedim." Herkes bir dakika kadar sustu ve Reid Zebur'dan makamla bir süre okudu. Sonra bank birden alevler içinde kaldı. Richmond ilk kez katılıyordu böyle bir çişe. Görüntüye hayran olmuştu. Elinde olmadan mırıldandı. "Ne şahane yanıyor ama." Olayı Love sabah kahvaltısında öğrendi. Verandanın korkuluk demirlerine sarılmış olan çay gülüne büyülenmiş gözlerle bakarken yaşlı aşçısının ayaklarını zorlukla sürdüğünü fark etti. "Neyin var Joe?" diye sordu sevecenlikle. "Yeğenimi öldürdüler," dedi aşçı duyulur duyulmaz bir sesle. "Fred'in kızını, daha 4 yaşındaydı ve onu öldürdüler." Ve dün olup bitenleri anlattı senatöre. Love'un keyfi kaçmıştı. Şüphe yok ki zencilerin kendileri suçlu bu işte. Hiç öyle duvarlara deli bozuk yazılar yazıp alçakça bildiriler dağıtılır mı? Ama 4 yaşında bir kız çocuğunu öldürmekte neyin nesi oluyor? Üstelik tam da seçimlerin arifesinde. Kötü, çok kötü. Simidal geldiğinde Love tam sitem yağmuruna başlayacaktı ki binbaşı ondan önce davrandı. "Bilemezsiniz neler oldu. Oh tanrım ne korkunç. Biliyorum beyazlar da tam bir umutsuzluk içindeydiler ama olsun. Zorbalık zorbalıktır. Yasalarımız, mahkemelerimiz var. Aşırılığa kaçmadan gemlemeliydik onları. Kızıl değiliz biz." Kendi kendine konuşuyormuş gibi öfkeyle anlatıyordu Simidal. "Anlamıyorum. Polis neden zamanında el koymadı işe? Bank alçakça bir bildirim yazmış. Tutukla keratayı, ver mahkemeye, olsun bitsin. Kendi kendine böyle şeyler yapılır mı hiç? İlle de şu küçük kıza canım yanıyor. Sizin Joe, ne sadık bir hizmetçi. Hiç değilse böyle bir insanın yeğine dokunulmaz artık. Utanmazlık. İçimi rahatlatan tek şey bu hareketin doğuracağı bir takım sonuçlar. Her mutsuzlukta bir parça mutluluk gizlidir diyen doğru söylemiş. Zencilerin gözü iyi korktu. Bundan sonra bildiri mildiri görmeyiz artık. Kimse de diri diri adam yakmak zorunda kalmaz. Sonra duvarlardaki o bayağı yazılar da son bulur. Ateşçiler ve hamalların yüreklerine dağ gibi bir korku çökmüştür şimdi. Love düşünceye dalmıştı. Çocuk. Pek de haksız sayılmaz. Evet, polis gençleri zamanında yatıştırmış olsaydı iyiymiş ama bu da zencilere iyi bir ders oldu. Joe'ya yazık. Doğru söylüyor. Oğlan, çok sadık bir hizmetçi Joe. Love aşçıyı çağırdı ve $100 verdi. Kardeşine ver bunu. Kızın ölmesine üzüldüm ama fazla da üzülmeye gerek yok. Çok çocuğu var nasılsa onun. Sana gelince Joe, çok hoşnutum senden. Gerçek, sadık bir hizmetçisin. O akşam Mary nihayet geldi. Senatör öyle sevindi ki gözlerinden akan birkaç damla yaşı tutamadı. Kızım, yavrum benim, diyordu durmadan. Mary sevecendi. Her şeyde babasına yaranmaya, onu hoşnut etmeye çalışıyordu. Yalnız Mary'nin sırtındaki entari senatörün hoşuna gitmemişti. Gerçi Mary'nin egzantrikliklerine alışkındı ama böylesini de ilk görüyordu doğrusu. Portakal rengi balıklarla benekli, zehir yeşili bir entari vardı Mary'nin üzerinde. Gözlerine de kocaman mavi kirpikler takmıştı. ''Nereden aldın bunu?'' diye sordu Love. Bir ressam yaptı. Amerikalı ama Fransa'da yaşıyor. Güney Fransa'da. Resimleri hayranlık verici ama yalnızca resim yaparak geçinmek olacak şey değil tabii. Bu yüzden kumaş da boyuyor. Hoşuna gitti mi? Biliyor musun, biz burada pek alışık değilizdir böyle şeylere. Ya o hamut? O da onun bir yapıtı. Bildiğin gerdanlık. Üstelik de çok ucuz malzemeden yapılmıştır. Saman, salyangoz kabuğu, at kuyruğu, teneke. Bak, ressamın imzası da var. King. Bu imzayla en aşağı $500 eder. Love kızını azarlamak istedi. Sütçü beygirine bile takılamayacak olan bir hamuta bu kadar ödenir miydi? Ama ilk günden bir tatsızlık çıkarmak istemedi. Ama iki gün sonra Avrupa'nın kızının kafasını kesinlikle çarptığına iyice inandı. Mary'nin kentten eve döndüğü gün sert bir konuşma geçti aralarında. Yemek sakin geçiyordu. Senatör şekerli jambon yiyor ve kızının yanında bulunmasından mutluluk duyuyordu. Ama Mary birden, ''Zenci mahallesine gittim.'' dedi. ''Korkunç bir şey bu. Senin Simidal'ın dostları tam bir kıyım ve yağma gerçekleştirmişler orada.'' Simidal'ı karıştırma bu işe. O da senin kadar öfkelendi. Sonra şunu anlamalısın ki zencilerin kendileri suçluydular. Şuna bir bak. Çalışma odasına gidip kasasında sakladığı bildiriyi getirdi. Mary okudu, güldü. Ne olmuş? Böyle şeyler Avrupa'da herkesin dilinde. Biliyor musun, beni politikanın hiç ilgilendirdiği yok. Ben senden de değilim ve seçimleri kimi kazanacak hiç mi hiç umurumda değil. Ama onlar bizim Joe'nun yeğenini, küçük bir kızı öldürdüler ve ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. Kuaförde anlattıklarına göre Richmond, J.R. hindi gibi kabararak dolaşıyor ve herkese kızın nasıl öldürdüğünü ballandıra ballandıra anlatıyormuş. Bu artık politika değil, suç derler buna. Bu arada insanı en öfkelendiren şey de Morris'in oğlunun bulunmuş olması. Kuaförde anlattılar. Oğlan üye anasından kaçmış ve halasına gitmiş. Halası da bilmiyormuş onu aradıklarını. Dün bulunmuş çocuk ve söylediklerine göre hiçbir gazete yazmamış oğlanın bulunduğunu. Bütün bunlar Simidal'ın numaraları. Seni de aldatıyor bu adam. Senatör kıpkırmızı kesildi ve bağırdı. Mary! Sonra kalkıp çalışma odasına gitti. Mary korkmuştu. Belki de fenalaşmıştır. Hani söz vermiştim kendime onu heyecanlandırmayacağım diye. Şakaya gelir yanı yok bunun. Hasta o. Kendine sitem ediyordu Mary sözünü tutamadığı için. Çekinerek babasının çalışma odasına girdi. Love kasanın yanında ayakta duruyordu. Mary, sakın zincirlerin yanında böyle şeyler söyleme. Joe'nun seni nasıl dinlediğini gördüm. Gücelme ama çocukluk bu yaptıkların. Burada kızılların çalıştıklarından haberin yok senin. Zincirlerin bizi kesmelerini istiyor bu adamlar. Sen de onlara yardım ediyorsun. Mary bir daha zincirlerin sözünü etmemeye, kimseyle görüşmemeye ve 3 haftasını da babasına adamaya karar verdi. Evde tam bir dinginlik egemendi. Simidal pek seyrek geliyor, senatörle konuşup hemen gidiyordu. Senatörün bir akşam Mary ile birlikte çıkmaları için bütün ricaları da boşa gitmişti. Binbaşı Almanya seyahatine hazırlandığını ve başını kaşıyacak zamanı olmadığını söylüyordu. Aslında Simidal, Mary'nin Clark'tan söz açmasından korkuyordu. Mary'nin kuaförde tam bir kızıl gibi hareket ettiğini anlatmışlardı ona. Eğer senatörün kızı olmasaymış, dükkan sahibi polis çağıracakmış. Simidal hareketin önü almaya karar verdi. Kent sakindi. Zenciler anlaşılan uslanmışlardı. Ama Simidal, Mary ile her karşılaşmasında sinirlerinin ayağa kalktığını hissediyordu. ''Hayır, hayır, artık bu kez reddedemezsiniz.'' dedi Love. ''Madem ki çarşamba günü hareket etmeye karar verdiniz, o zaman yarın akşam yemeğe muhakkak bize gelmelisiniz. Yoksa bırakmam.'' Yemekte Love çok neşeliydi, iştahla yiyor, gülüyordu. Simiddle ve Mary ise iğne üzerinde gibiydiler. Fırtına yemeğin sonuna doğru patlak verdi. Love şampanya kadehini kaldırarak, "İşte," dedi, "yakında Avrupa'da olacaksınız. Siz Berlin'de, sense Mary Paris'te. Kadehimi ikiniz için kaldırmak istiyorum. Bir Amerikalı için Avrupa'da yaşamanın ne denli zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Her adımda bir kızla rastlanıyormuş orada. Tanrı sizlere sabır versin." Simiddle teşekkür etti ve alçak gönüllü görünmeye çalışarak, "Haklısınız," dedi. "Gerçekten çok zor bizim için Avrupa'da yaşamak. Nereye baksanız bir yabanilik, bir anlamsızlık. Eğer Alman dostlarımın ricası olmasaydı hiçbir zaman razı olmazdım oraya dönmeye. İçinde bulundukları moral çöküntüden kurtulmalarında Avrupalı dostlarımıza yardım etmeliyiz." Herhalde biraz fazla içtiğinden olacak. Mary'nin yanakları pembe pembe lekelenmişti. Birden gürültülü bir kahkaha attı. Nivey olsaydı bu gülüşün hiç de iyiye belirti olmadığını hemen anlardı. Ama Mary babasının yanında genel olarak hep çekingen davrandığı için Lo şaşırmıştı. "Nedir seni bu kadar güldüren?" Kısa süre önce Almanya'dan dönen bir tanıdığımın anlattığına göre orada her adımda Amerikalı evine dön yazısına rastlanıyormuş. Binbaşı herhalde bundan kendine hiç pay çıkartmıyor. Lo kızmıştı. "Saçmalama. Burada da karalıyorlar duvarları öyle şeylerle. Geldiğim ilk gün beni de istasyonda öyle bir yazı karşıladı. Avrupalıların bizim yardımımıza değer verdiklerinden eminim ben." Simiddle'a döndü. "Siz ne dersiniz?" "Çok doğru. Almanya'yı bir yana bırakalım. Paris'te 2 hafta geçirmiştim. Her yerde gerçek bir gönül borcu ile karşılandım." Mary yeniden bir kahkaha attı. "Gönül borcu mu? Herhalde restoranlardaki garsonlardan. Gerçi siz pek eli açık da sayılmazsınız ama... Fransa'da 1 yıla aşkın bir süre kaldım ben ve benim bir Amerikalı olduğumu bilmemeleri için çok şey vermeye hazırdım. Önceleri çok iyi davranıyorlardı bize. Diyebilirim ki Paris'te kendimi buradan daha rahat hissediyordum. Ama şimdi sevmiyorlar bizi. Bazen utançtan ölecek gibi oluyorsun." "Kızımlar iyice kafanı doldurmuş senin," diye bağırdı Love. "Kimlerle görüşüyorsun orada? Sana kızamıyorum bile çünkü küçücük bir kız çocuğu gibisin bu konularda. Pek ilginç, kocan ne düşünüyor acaba bunlar üzerine? Senin görüştüğün kişileri izlemesi gerek onun." Simiddle ara bulmak istercesine. "Neden ciddiye alıyorsunuz bunları?" dedi. "Mary hep beni iğnelemek ister. Alıştım artık buna. Kızılların sözlerini duymaktan hoşlanmadığımı bildiği için böyle konuşuyor. İzin verirseniz kadehimi sizin ebedi gençliğinize kaldırmak istiyorum Mary." Mary kadehindeki şarabı Simiddle'ın üzerine boca etmek ve ona küstahça sözler etmek istedi ama babasının hastalığını hatırlayarak kendini tuttu. Yalnız kalınca Love düşünceye daldı. Evet, Mary iyice bozulmuş. Zaten Avrupa'da bunca uzun süre kalıp da bozulmamak olanaksızdır. Tıpkı kızıllar gibi düşünüyor. Benim kızım olduğunu düşünebilmek bile zor. Simiddle Avrupa'ya gitti. Mary bir daha babasını kızdırmadı. Love da olaylı akşam yemeğini unuttu. Yürüyüşler yaparak, çiçeklerin yerini değiştirerek, Joe ile şakalaşarak mutlu bir hafta geçirdi. Ertesi pazar hareket edeceklerdi. Love işlerini iyice birikmiş olduğu Washington'a, Mary ise New York'a. Paris'e gitmeden önce buradaki ressamıyla birkaç gün geçirmek istiyordu. Akşamdı. Oturmuş söyleşiyorlar ve baş dinginliğinin tadını çıkarıyorlardı. Love felsefe yapıyordu. "Benim çocukluğumda şimdiki yeni şeyler yoktu. Kimse uçakla uçmaz, radyo dinlemezdi. Buradan Washington'a bir haftada gidilirdi. Sonra ahlak da bir başkaydı. Mutluluk teknik gelişmededir," diyorlar. Sanmıyorum. 200 yıl önce insanlar belki daha mutluydular. Oysa o zaman demir yolu bile yoktu. Bir Constellation'la saatte 300 millik bir hızla uçulabilir ama aynı zamanda dünyanın en mutsuz insanı da olunabilir. Ben kendi hesabıma bir tek şeye değer veriyorum. Tanrı'nın ve Amerika'nın önünde temizim. Joe bir tepsi üzerinde akşam gazeteleriyle birkaç mektup getirdi. Lo bir yandan bunları göz atarken bir yandan da konuşmasını sürdürüyordu. "Görüyor musun, cumhuriyetçiler bir karşı proje ileri sürmüşler, elimizi çabuk tutmamız gerek. Roberts, Transok'tan birini Bükreş'e göndermemizi istiyor, yerinde bir karar." Son mektubu açar açmaz bir çığlık kopardı. Mary telaşlanmıştı. "Baba, neyin var?" Mary'nin bildiriyi görmesinden korkan Lo çalışma odasına gitti. Bu bildiri de ilki gibi barış dostları diye imzalanmıştı. Son olayların kısa bir özetiyle başlayan bildiri şöyle devam ediyordu. "Kentimize büyük bir kara çalınmıştır. Binbaşı Simiddle'ın yaptığı gerçek bir pogromdur. 48 yaşında saygıdeğer bir insan olan Bank diri diri yakılmış, 4 yaşında bir kız çocuğu öldürülmüş, birçok kişi de yaralanmıştır. Katillerden hiçbirisi yakalanmamıştır. Richmond J.R. Victoria Barı'nda herkesin gözü önünde Bang'ı nasıl yaktığını ve küçük kızı nasıl öldürdüğünü üstelik de övüne övüne anlatmıştır. Tanrı'nın ve anayasanın buyruklarıyla böylesine alay edilmesine daha ne kadar katlanacağız? Eyaletimizde başlarında Senatör Law ve onun sevgili binbaşısı Semidal'ın bulunduğu katiller, hırsızlar, haydutlar şebekesi kol gezmektedir. Bu haydutların neler yapabileceklerini tüm halkımız öğrensin. İşte sizlere suçsuz zenci David Harrison'ın kendini asmasını ve ünlü avukat Clark'ın hayatının mahvedilmesinin gerçek öyküsü. Senatör Law'un Mary adında 40. baharını yaşayan çirkin bir kızı vardır. Aklına esen her şeyi yapabileceğini sanan bu azgın kadın ciddi bir genç olan zenci David Harrison'ı beğenmiş ancak onun tarafından reddedilmiştir. Sonunda gözdağı vererek genç zenciyi gece evine gelmek zorunda bırakmıştır. Ancak David Harrison senatörün bahçesinde binbaşı Simidal tarafından yakalanmıştır. Ölesiye dövülen David Harrison senatörün değerli kızının çok değerli canına kastetmekle suçlanmıştır. Yakışıksız davranışını açıklamaya korkan bu şehvet düşkünü azgın kadın para vererek vicdanının sesini susturmak istemiş ve genç zencinin savunmasını üzerine alan avukat Clark'a iki kez para göndermiştir. İlk kez David Harrison için, ikinci kez onun kendini asmasından sonra nişanlısı için. Avukat Clark bu şerefsiz kadının şerefini lekelemekten korkarak paranın kimden geldiğini söylemek istememiştir. Onun açısından böylesi bir davranış hiç de şaşırtıcı değildir. Çünkü avukat Clark, Gandhi düşüncesine gönül vermiş bir kimsedir. Clark'ın düşünüp fikir değiştireceğinden ve senatörün kızının adını vereceğinden korkan haydut şebekesi onu bir akıl hastanesine yatırmış, haydutların buyruğuna göre çalışan polis ise David'in nişanlısını aramaya başlamıştır. Ama polis aradığını bulamayacaktır. Amerika büyük bir ülkedir ve bu ülkede de yürekli insanlar vardır. Law'un çetesi Simidal, suçsuz David Harrison'ı neden öldürdü? Avukat Clark'ı neden tutukladı ve parayı senatörün kızından değil de güya kızıllardan aldığını gösteren sahte belgeleri neden düzenledi? Neden Bang'ı diri diri yaktı ve küçücük bir kız çocuğunu öldürdü bu çete? Bu sorulara yanıtımız şudur. Law'un haydutları, Simidal, Amerika'nın başka kentlerindeki başka şebekelerle bağlantılıdırlar. Bunların hepsi özledikleri savaşa bir an önce başlayabilmek için halkın gözünde bir kızıl tehlikesi yaratmak istemektedirler. Ama barış dostları, savaş dostu olan bu haydutlardan daha çoktur. Jackson'da da barış dostları vardır ve biz Jackson'la barış dostları övünçle açıklıyoruz ki zaferi Başkan Roosevelt'in de ölümünden önce belirttiği gibi hakikat, barış ve insan sevgisi kazanacaktır. Law, Simidal ve öteki haydutlar ise mahkemelerde işledikleri suçların hesabını vereceklerdir. Mary ne yaptı ettiyse de babasını böylesine kendinden geçiren korkunç haberin ne olduğunu öğrenmeyi başaramadı. Law çalışma odasında oturuyor ve insanların alçaklığını düşünüyordu. Politik tutkuları insanlara neler yaptırabiliyor? Korunmasız bir kadına kara çalmak ha? Yok canım, insan da denemez böylelerine. Korkunç bir şey bu. Dua etmek ve Tanrı ile konuşarak biraz hafiflemek istedi ama olmuyordu. Düşünceleri durmadan bildiriye dönüyordu. Zavallı Mary'cik. Bildiriyi kızından gizlemeye karar verdi. Daha sevecen olmuştu ona karşı. Zavallı kızım, bu alçaklar sana bile dil uzatmaya cesaret edebiliyorlar artık. Muhakkak ki başarılı bir çocuk ama kendine bu kadar güvenmek de doğru değil. Bir zincir yakmakla kızılların köküne kibrit suyu ekeceğini sandı. Yine de her şey unutulup gidecekti ama senatör bir gün Mary'e, ben her şeye rağmen dedi, Clark'ın yeniden suçlu iskemlesine oturtulacağından eminim. Onun için Gandhi düşüncesine gönül vermiş diyorlar ama bana kalırsa onun gönlü Rus teröristlerinden başkasında değil. Mary kentte bir kez bulunmuştu. O da kuaförde, gazete hiç okumazdı ve Clark'ın başına gelenleri ilk kez duyuyordu. Biliyor musun diye devam etti Law, zenciye ip veren de o. Buna karşılık kızıllar New York'tan para göndermişler ama o söylemiyor tabii paranın kimden geldiğini. Mary babasının sözünü kesti. Aman tanrım, bendim parayı gönderen, büyük bir yanılma var ortada. Hemen açıklanması gerek bunun. Sen mi gönderdin? İyi ama niçin? Acımıştım ona. Şimdi görürsün bu alçaklar acımanın ne demek olduğunu. Law kendini tutamadı ve bağırdı. Budalanın tekisin sen, anlıyor musun? Oku da gör senin için neler yazdıklarını. Mary bildiği okuduktan sonra düşünceye daldı. Neden yaşlı ve çirkin bir kadın olduğumu yazmışlar? Doğru değil bu. Evet. Genç değilim ama hala beğenilebilirim erkeklerce. Belki de kıskanmasın diye David söylemiştir bunu nişanlısına. O zaman bağışlayabilirim onu. Zorla getirmedim ki ben onu eve. Yalnızca çağırdım. Bu arada belki gereksiz bir iki söz de söylemişimdir. Ama gözdağı vermedim. Doğru değil bu. Onları neden böyle yazdıklarını anlıyorum. David'in nişanlısı böyle anlatmıştır çünkü. O da kıskandığından tabii. Zavallı David nasıl da doğru çıktı endişeleri. Yolda giderken koluna girdiğimde iç çekişi bugünkü gibi aklımda. Mary öylesine anılarıyla yüklenmişti ki babasının yanında olduğunu, bir şeyler söylemesi gerektiğini unutmuştu. Onun sustuğunu gören Love, ''Şimdi anlıyor musun?'' dedi. ''Onlara acınamayacağını.'' ''Evet doğru, benim için yazdıkları yani. Seni üzmeleri korkunç bir şey yalnız. Smith için yazdıklarını olduğu gibi katılıyorum ama sana dokunamazlar. Cesaret edemezler buna.'' ''Ne demek doğru? Herhalde zenciyi eve çağırdın söylemek istemiyorsun.'' ''Çağırdım.'' ''Delirdin mi sen? Hiçbir şey anlamıyorum. Neden yaptın bunu?'' Mary utanmıştı. Baba biliyorsun 44 yaşındayım ama tıpkı küçücük bir çocukmuşum gibi şeyler soruyorsun. Doğrusu sana bir yanıt veremeyeceğim. Babalarla böyle şeyler konuşulmaz çünkü. Love sendeledi. Kapının kenarına tutunmak istedi ama yine de ayakta kalamadı ve halının üzerine düştü. Bir ay hasta yattı. Doktor ilkin somurtuyor ve Mary'nin sorularına kaçamak yanıtlar veriyordu. Sonunda babanız dedi çok sağlam bir yapıya sahipmiş. Ucuz kurtuldu. Ama bu bir uyarıdır. Tam bir dinlenmeye ihtiyaç var. Mary bir an bile babasının yanından ayrılmadı. Dinlenme nedir bilmeden kendinden geçercesine baktı ona. Love olaya ilişkin başka hiçbir şey söylemedi. Zaten iyiden iyiye az konuşur olmuştu. Anılarıyla yüklüydü düşünüyordu. 11 yıl önce Mary'nin Avrupa'ya gitmesine izin vermekle bir suç işlediğini anlıyordu. Öz kızını öldürmüştü o gün. Bundan Mary suçlanabilir miydi? 11 yılın 8'ini Avrupa'da geçirmişti. Diri diri çürümüştü orada. Eğer kızıllara karşı koyamazsak herkes böyle çürüyecek. Zavallı Agnes düşünebilir miydi hiç kızının bir zencinin aşığı olabileceğini? Love soyunun böyle sona ermesi utanç verici bir şey. Çok, pek çok mutlu olduğum için, çiçekleri birbirinden ayırdığım için, Mary'e böylesine hayran olduğum için, Tanrı'nın bir cezası bu bana. Oysa Tanrı özveri bekliyor. Eğer ayağa kalkmama izin verirse, bu yalnızca Amerika'ya hala hizmet edebilecek durumda olmamdandır. Kızılların kökünü kazımamız gerek, yoksa bütün kadınlarımız zencilerle yatacak. Clark gibi alçaklar da bizi senatodan kovacak. Amerika'nın da kala kala sadece adı kalır artık. Doktor Love'u caydırmaya çalışıyordu. En aşağı bir ay daha hiçbir yere kıpırdamaması gerekirdi. Love dinlenmenin sözünü bile duymak istemiyordu. Üzerimde nasıl bir sorumluluk olduğunu biliyor musunuz? Kendi sağlığımı düşünecek sıra değil şimdi. Kızıllarda bomba var. Her an üzerimize saldırabilirler. Washington'a hareketinden önce Senatör Kent'e indi. Vasiyetnamesini yazdırmak istiyordu. Avukat Johnson, Love'un yaşıtı ve eski bir dostuydu. ''Çok iyi yapıyorsunuz.'' dedi gülümseyerek. Ne de olsa genç sayılmayız artık. Hemen şimdi bir müsvedde yapalım. Herhalde Mary'ye bırakıyorsunuzdu her şeyi. Yazın, taşınabilir ve taşınamaz bütün varlığımı Transok Ajansı'nın çalışmalarını sürdürmesi ve kızıllarca kurban edilenlere her yıl 30 bin dolar ayırması koşuluyla binbaşı Simidal'a bırakıyorum. Kızım Mary Nive'ye aile yadigarı eşyalarla annesine ait olan mücevherleri bırakıyorum. Aşçım Joe'ya 500 dolar. Birden gülümsedi. Nive'in nasıl bozulacağını tahmin edebiliyorum. Yalnızca miras için evlenmişti Kerata. Aldı işte şimdi mirası. Avrupa'nın aklını başına getirmek gerek ama şekerle değil kırbaçla. Şöyle gerçek Amerikan kırbacıyla. 1. cildin sonu 16 Kasım 2011 sayfa 479.